Ayrım 3.
Toplum ve kültür incelemelerinde insanoğlunun bu yetenek ve becerilerine atıfta bulunmak gerekir. Kuşkusuz deney ve gözlemler her kişinin eşit ölçüde sosyal, zeki ve yetkili olmadığını göstermektedir. En iyinin elde edilmesinde herkes aklını ve diğer yeteneklerini kullanmamaktadır. Embesil ve idiotlar bu insan niteliklerini asla geliştiremezler. Bazıları ise sosyal kastlar dışı veya suçlu olabilirler veya başka bir takım sosyal sapmalar içinde bulunabilirler. Bazıları uyuşturucu kullanımı yüzünden normal dünyadan uzaklaşabilir. Bazıları da keşiş, derviş veya sosyal münzevi olarak kendini bile bile toplumdan çekebilir. Ancak bunların hepsi de normal, standartize edilmiş sosyal davranış gizli güçlerine sahiptir ve bu nedenle bunlar da kişidir. İnsanoğlu fizik bir birimdir, bireydir, ayrıdır. Tüm diğer varlıklardan insan ve insan olmayan, canlı ve cansız olarak ayrılır. Öte yandan insan kişisinin tekliği onun tek bir bakış açısından incelenmesi gerektiğine işaret etmez. İnsan kişisi pek çok görünümlere sahiptir. Tek ve ayrı bir varlık olduğu kadar birleşik ve karmaşık bir varlıktır da. Kişi fizyolojik bir birim olarak biyolog, anatomist, biyokimyacı ve patologlarca incelenir. Moral bir birim olarak yani doğru ve yanlış yapabilen biri olarak etikçiler, moralistler, din bilimciler ve hukukçularca incelenir. Bilinçli istekleri ve bilinçaltı dürtüleri olan psikolojik bir birim olarak psikiyatrist, psikolog ve psikoanalistlerce incelenir. Görünümlerdeki bu çeşitlilik ne farklı kişi çeşitlerine işaret eder ne de aynı kişinin ayrı parçalara ayrıldığı anlamına gelir. Tüm bu farklı görünümler altında incelenen insanoğlu, sosyoloğun incelediğiyle aynı kişidir. Sosyal kişi. Tüm insanlar birer sosyal kişidir. Ussal ve sosyal terimleri eş anlamlı değildir. Fakat bu niteliklerden biri olmadan diğeri de olmaz. Bir birey ussal bir kişidir dediğimizde, bu zorunlu olarak onun sosyal bir kişi olduğu anlamına da gelir. Ussallık ve sosyabilite sadece kişilerin karakteristiğidir. İrasyonel hayvanlar öğrenebilir ya da sosyaldir dediğimizde sadece analoji yapıyoruzdur. Bir sosyolog kişiler sosyaldir dediğinde onların çekici, uygar, birlikte bulunmaktan zevk alınan, incelmiş kimseler olduklarını kastetmez. Kesinlikle gazetelerin toplum sayfalarında betimlenen sosyal olay ya da sosyal liderlere işaret etmez. Sosyal ve toplum sözcüklerini kişilerin dinlenme etkinlikleriyle ya da lütufkarlık ve konukseverlik meziyetleriyle sınırlama, bu sözcüklerin tüm diğer anlamlarına bir kısıtlama getirir. Sosyal terimi Latince socius sözcüğünden türetilmiştir. Socius'un anlamı birliktelik, birlikte oluştur. Birisi gibi nasıl davranılacağını öğrenmek ve bir socius olmak, gizli gücü insan kişisinde doğuştan vardır. Bu gizli güç sosyalite olarak da adlandırılabilir. Kişi sadece başkalarıyla ilişki kurma eğilimine sahip olduğu için de sosyaldir. Bu nedenle sosyal bilim kişileri sadece bu görünümleri içinde inceler. Sosyal bilimci kişilerin diğerleriyle ilişkilenme yollarıyla ilgilenir. Kişinin sosyolojik bir birim olduğu gerçeği ve sadece bu görünümüyle incelenebileceği bu kitap boyunca sürekli olarak vurgulanacaktır. Kişileri bu biçimde eylemde bulunmaya iten nedir? Niçin bazı uluslar gelişmiş, bazıları az gelişmiştir? Niçin bir yanda hala ilkel kabileler varken öte yanda uygar bir dünya bulunmaktadır? Bu sorulara verilen acele fakat yanılgılı yanıtlardan biri biyolojik kalıtım faktörü olmuştur. Bu ırkçıların getirdiği bir açıklama olup zihinsel ve fizik kapasite açısından bazılarının doğal olarak üstün, diğerlerinin aşağı olduğunu öne sürer. Aslında bireylerin ana babalarından getirdiklerine, fiziksel olarak büyük farklılıklar gösterdiklerine ve bu farklılıkların toplumdaki davranış yollarını etkilediklerine ilişkin araştırmalara dayalı kanıtlar vardır. Ancak ırkların, etnik ve ulusal grupların doğuştan ve biyolojik olarak üstün veya aşağı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Diğer bir yaygın açıklama tipi coğrafyadır. Buna göre kişilerin sosyal karakteri yaşadıkları bölgenin ikliminin sonucudur. Söz gelimi, güney bölgeleri kuzeye göre daha az gelişmiştir. Kişilerin kişiliğinin yaşayış yerlerinin dağ, ova veya deniz kıyısı olmasına göre de farklılık gösterdiği ileri sürülmüştür. Bizim burada en fazla söyleyebileceğimiz fizik çevrenin bazıları için diğerlerinden daha fazla bir darboğaz sunduğudur. Afrika'nın ormanlarında, Güney Amerika'nın yalçın dağlarında, Arktika'nın donmuş alanlarında normal ve ilerlemiş bir sosyal yaşamın sürdürülebilmesinin güçlüğü açıktır. Bunlar modern insan doğanın güçlerine uyma ve doğayı yönetme konusunda ne denli dikkati çekici bir başarı göstermiş olursa olsun, toplum ve kültür üzerinde yine de var olan ılımlı etkilerdir. Üçüncü açıklama olan kültürel çevre, en makul ve bilimsel anlayışa en uygun olanı gibi görülmektedir. Bu açıklama kültürler arası temasın kişileri geliştirdiğini ileri sürer. Sosyal izolasyon ise tersine gelişimi olumsuz yönde etkileyecektir. Kültürler arası temas nüfus büyüklüğüne göre ölçülen basit bir demografik faktör değildir. Kaynaklarıyla karşılaştırıldığında nüfusu çok olan bir toplumun kişileri, sosyal izolasyonda olan bir toplumun kişileri kadar darboğazla karşı karşıyadır. Tarihte ilk uygarlıkların farklı kültürler arası iletişiminin olanaklı olduğu Akdeniz kıyıları boyunca gelişmiş olması önemlidir. Kültürel çevrenin önemliliğini ileride daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Doğa ve yetiştirilme. Kuşkusuz 30 günlük bir bebek ile 30 yaşındaki bir kişi arasında büyük farklılıklar vardır. Zaman içinde gösterilecek fizik, moral ve entelektüel değişiklikten başka, yaşlı olan kişi sosyolojik olarak da farklıdır. Kapasitesini sosyal bir kişi olarak geliştirmiştir. O gruplar ve toplum içindeki yerini, yolunu, diğerleriyle ilişkilerinde nasıl davranacağını bilir. Biz bu yeteneklerinin gelişmesine neler katabiliriz? Pek çok sosyolog doğumla gelenin eylemsel ve gizil güç olarak donatılmış ham madde olduğunu ileri sürer. Doğumla getirdiğimiz gizil gücün bize katkısının ne olabileceği konusu ise bir spekülasyondan ileri gidemez. Konuya ilişkin bilimsel açıklama getirilmemesinin nedeni, hiç kimsenin mükemmel bir biçimde sosyal faktörlerden kesinlikle etkilenmemiş, doğal bir kişiyi asla ölçemeyeceği gerçeğinden ileri gelir. Yetiştirilme terimi en genel anlamıyla bireysel kişiyi etkileyen tüm dışsal etkiler için kullanılır. Yetiştirilme, sosyolog için bireyin orijinal ve doğal sosyal gizil güçlerini geliştirmeye yardım eden sosyal ve kültürel faktörlere işaret eder. Biz sosyologlar, toplumda hali hazırda var olan bireyi inceleriz. Bu, yardıma gereksinen bir bebek ya da kendine yeterli bir yetişkin olabilir. Bireyin sosyalizasyonunda doğanın mı yoksa yetiştirilmenin mi daha önemli olduğu tartışması gereksizdir. Normal bir bebeğin dışsal etkilere tepkide bulunacak yeteneklerle doğduğu kesindir. Fakat bu yetenekler ham durumları ile sosyologdan çok fizyolog ve psikologları ilgilendirir. Fizyolog ve psikologlar verilen veriyi incelerler. Söz konusu verilenler kişilerin dışsal etkilere karşı tepkilerindeki hazır oluşları ve yetenekleridir. En güvenilir bilimsel sonuçlara göre bireysel kişinin sosyalizasyonunda hem doğa hem de yetiştirilme katkıda bulunmaktadır. Yaratılan ve yaratan. Unutmayalım ki kişi tepkide karşı eylemde bulunan bir varlıktır. Başka bir deyişle insan birey toplumun kendi amacına göre eritebileceği kolaylıkla etki altına alınabilen bir nesne değildir. İnsan bireyi her zaman içinde yaşadığı kültürün isteklerine göre davranan basit bir kukla değildir. Sezme ve karar verme yeteneği ile insanoğlu kendi davranışını değiştirebilir ve içinde yaşadığı toplumu etkileyebilir. Tarihteki büyük adamlar kuramı işte bu noktayı abartır. Ancak şurası unutulmamalıdır ki hem kültür hem toplum insan yapısıdır. İnsan ilişkilerinde yaratma ve değişiklik üretme yeteneğine sahip olmasaydı kültür de olmazdı. Öte yandan kişilerin kendi kültür ve toplumlarının ürünü, yaratısı olduğu da doğrudur. Pek çok bireyin sosyal ve kültürel çevresinden, kendisinin onları etkilemesinden çok daha fazla etkilendiği açıktır. Sadece sosyalize edilmiş yaratıklar değilizdir. Sosyalizasyonumuz belirli alanlara göre olmuştur. Bu gerçek sanayi kentlerine göçen çok sayıdaki tarım işçisinin davranışlarında izlenebilir. Göçen işçiler yeni kültürün gereklerine göre davranmada büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu güçlüğün sebebi izole kırsal alanlardan gelen kişilerin kültürün ürünü olan büyük sanayi ve ticaret kentlerinde yaşamaya koşullandırılmış kişilerden farklı biçimlerde davranmaya sosyalize edilmiş olmalarıdır. Bir doğulu ile bir batılının karşılaştırılmasında da kültür farklılıklarının etkisi gözlenebilir. bir Çinli bir Amerikalı'dan daha çok bir Çinli'ye benzer. Bir Çinli bir Amerikalı'nın orijinal olarak doğumla getirdikleri aynı olabilir. Yani her ikisi de zeka, istek ve duygusal gizil güçleri açısından kişidirler. Ancak sergileyecekleri davranış farklılıkları içinde büyüdükleri toplum ve kültürden kaynaklanacaktır. Sosyalizasyon. Sosyalizasyon kişinin çevresindekilerle arasındaki etkileşim sürecidir. Sosyalizasyon, sosyal davranış örüntülerinin kabulü ile sonuçlanan bir süreçtir. Sosyalizyon, kişinin birey olarak bittiği, durduğu anlamına gelmez. Kişinin zekasını kullanmayı öğrenmesiyle insan olduğunu nasıl söylemiyorsak, kişinin diğer kişilerle birlikte yaşamayı öğrenmesiyle de sosyal olduğunu söyleyemeyiz. İnsanoğlu yaşamının başından beri sosyal bir kişidir. Fakat yaşam boyu süren uyarlama ve değişmelere de maruz kalmaktadır. Bu gelişme sadece çocukluk ve yaşlılık arasındaki farklı aşamalarla görülmez. Fakat bir kültürden diğerine, bir sosyal statüden diğerine, bir meslekten diğerine hareket eden kişilerde de görülür. Sosyalizasyon iki bakış açısından betimlenebilir. Nesnel olarak birey üzerinde eylemde bulunan toplum açısından ve öznel olarak topluma tepkide bulunan birey açısından. Nesnel olarak sosyalizasyon, toplumun kültürünün bir kuşaktan diğerine geçirildiği ve bireyin örgütlenmiş sosyal yaşamın kabul edilmiş ve onaylanmış yollarına uyarlandığı bir süreçtir. Nesnel sosyalizasyonun işlevi belirli bir toplumun sahip olduğu yaşama desenini, değerleri ve hedefleri bireylerin yavaş yavaş benimsemesi için özellikle de bireylerin toplumda yerine getirmek zorunda oldukları sosyal rolleri öğrenmeleri için bireylerin gereksindiği hüner ve kuralları geliştirmektedir. Sosyalizasyon süreci sürekli olarak bireyin dışında cereyan eder. Sosyalizasyon süreci sadece çocukları veya topluma yeni gelen göçmenleri etkilemez, toplumdaki tüm kişileri etkiler. Kişiler üzerinde eylemde bulunur. Kişilere toplumun ve kültürün sürekliliği için gerekli olan davranış örüntülerini temin eder. Sosyalizasyon toplum açısından bir sosyal kontrol süreci ve grup yaşamında düzenlilik sağlama yoludur. Öznel olarak sosyalizasyon, bireyin çevresindeki kişilere uyarlanması sırasında bireyde cereyan eden bir öğrenme sürecidir. Kişi içinde yaşadığı toplumun alışkanlıklarını alır. Çocukluktan başlayarak adım adım toplumca kırılmış bir hale gelir. Kişi bir göçmen ise yeni toplumuna sosyolojik anlamda doğallaştırılır. Sosyalizasyon yaşam boyu süren bir süreçtir. Bilinçaltı uyumluluğun bir çeşididir ve her yer, her kültür, her zaman ve her toplum için söz konusudur. Kişinin gelişigüzel bir dünya vatandaşı veya insan toplumunun genel bir üyesi olması diye bir şey olamaz. Sosyalizasyon sürecinin işleyişi ile kişi bir Amerikalı, Meksikalı, Fransız vesaire olur. Sosyal izafet çerçevesi. Bireyin toplumda edindiği birikimli deneyimleri, yaşayacağı yeni deneyimlere karşı ona bir özgeçmiş sağlar. Sosyologlara göre birey, somutlaştırdıkça kültür içselleştirilmiş olur. Daha sonra da içselleştirilmiş olan bu kültür, bireyin yönelimlerini etkilemeye başlar. Bir başka deyişle, bireyin yönelimleri ne denli içten görülürse görülsün, aslında içselleştirilmiş olan kültürün izlerini taşımaktadır. Kültür birey için dışsal değildir. Sosyal özgeçmişin her dakikası bireyin izlediği düşünce ve davranış kalıplarını sürekli olarak ve kuvvetli bir biçimde etkiler. Bireyin öğrendiği yaşama biçimleri, sahip olduğu fikirler, taşıdığı değerler, köken olarak bireyin dışından bireye gelirler. Bunlar sosyalizasyon sürecinin sonuçları, ürünleridir. Kişi, geçmiş deneyimlerinin ışığında yeni deneyimleri karşılamaya ve güncel olan bitenleri yorumlamaya başlar. Sosyal izafet çerçevesinin içeriğini bireyin sosyal deneyimleri oluşturur. Birey bu deneyimlerinin içinden dünyaya bakar. Bu noktada bilinçli bir yansıtma söz konusu değildir. Geçmiş deneyimleri birey için bir başvuru, bir karşılaştırma noktası oluşturur ve bireyin görüşlerini, yargılamalarını etkiler. Geçmiş deneyimler bireyin sosyal yaşamındaki ister alışa geldiği, yinelenen durumlarda, ister yeni durumlarda davranışlarının nasıl olması gerektiği sorusuna bir model, bir cevap getiren bir depo gibidir. Sosyal izafet çerçevesini oluşturan yaşam deneyimleri doğrudan üç ayrı açıdan analiz edilebilirler. A. Tüm insanlar için ortak olanlar, her yerde bulunabilen sosyolojik öğeler, davranış örüntüleri, insan ilişkileri, statü ve roller, kurumlar ve benzeri. B. Biricik, bir tek kişi tarafından deneyimlenmiş, başkalarınca asla paylaşılamayacak bir tarzda yaşanmış olanlar. C. İçinde oluşa geldiği kültür ve toplum tarafından özelleştirilen deneyimler. Buna göre sosyal izafet çerçevesi bir ve aynı zamanda evrensel, biricik ve kültüreldir. Bu üç görünüm için çok sayıda örnekler gösterilebilir. Arkadaşlık ve birincil grup insanoğlunun yaşadığı her yerde bulunur. Fakat her kişi arkadaşlığını biricik bir tarzda yaşar. Bir başka deyişle, hiçbir arkadaşlık ilişkisi yinelenmez. Arkadaşlığın sürdürülmesi, yaşanma tarzının gösterilmesi ve sembolize edilmesi kültürden kültüre değişir. Bir toplumda arkadaş olan yetişkin erkekler birbirlerini yanaklarından öperek selamlarken, başka toplumlarda bu tip bir selamlaşma kişiye utanç verebilir. Sosyal öğrenme. Öznel sosyalizasyon süreci bireyin öğrenmelerinin toplumla temas etmeye dayandığı gerçeğine indirgenebilir. Ancak öznel sosyalizasyon süreci sadece başkalarıyla temasa geçmekten kaynaklanan bireysel bilgiye işaret etmekle kalmaz. Bunun yanı sıra sosyal öneme sahip paylaşılan bir bilginin varlığına da işaret eder. Toplum açısından sosyalizasyon süreci bir sosyal kontroldür. Kişiyi düzenli bir sosyo-kültürel sistemde rahat kılmayı hedefler. Soru kimin öğrendiği veya nasıl öğrendiği değil, fakat ne öğrendiğidir. Biz burada normal bir insanın özellikleri olan biyolojik ve psikolojik dürtüleri tartışmıyoruz. İnsanlar bilgi kapasitelerini doyuran fikirlere, nesnelere veya durumlara doğru adeta çekimlenirler. Öğrenici ve öğrenilen şey arası etkileşim tepki olarak adlandırılır. Tepki bireydeki özel bir dürtü bir nesne için eşgüdümlendiğinde ortaya çıkar. Sosyolojik olarak burada ceza ve ödüllerin önemi üzerinde de konuşabiliriz. Ceza ve ödül öğrenmek isteyen bireyin tepkisini güçleştirir veya kolaylaştırır. Bu soyut terminoloji öğrenme sürecinin bir yönünün diğer yönünden ayrı, kopuk olduğu izlenimini verebilir. Oysa aslında her bir yön somut olarak öğrenme sürecinin bütün karmaşıklığını taşır. Örneğin futbol öğrenmek isteyen bir çocuk lise futbol takımının yıldız futbolcusu olabilir. Burada başarı tutkusu öğrenmek için bir dürtü oluşturmuştur ama boş zaman değerlendirme, fizik enerjiyi boşaltma, güçlü olduğunu kanıtlama gibi diğer istekler söz konusu başarı tutkusunun görülüp seçilmesini zorlaştırabilirler. Futbol öğrenmek isteyen oyunun kurallarını, sağ içi ve dışı takım davranışlarını, çeşitli ayak oyunlarını öğrenmelidir. Burada tepki oyunun örüntülerinde ve diğer oyuncularla eş güdümde mükemmeli başarmak suretiyle ortaya konan hareket performanstır. Karşılık olarak elde edilen ödül de çoklu olabilir. Oyunların kazanılması, antrenörün övgüsü, izleyicinin coşkunluğu gibi. Başarısızlık halinde ise bu kez alınan cezalar bireyin öğrenme süreci içinde yerlerini bulacaklardır. Sosyal bilim açısından öğrenme sürecini çevreleyen belirli koşullar ve nitelikler söz konusudur. Bunların hepsi de bireyin başkalarıyla ilişkilerinde ortaya çıkarlar. Burada orijinal fikirler, keşifler, icatlarla ilgilenmiyoruz. Sosyal öğrenme süreci kişilerle ve kişiler arasında vuku bulur. Bu nedenle de her zaman sosyal ilişkilerle ilgilidir. En önemli iki sosyolojik öğrenme süreci taklit ve rekabettir. Taklit bir bireyin diğerinin davranışını az veya çok aynen yinelemeye yönelmesiyle oluşan bir eylemdir. Taklit sadece çocukların ana babalarını yansımaları değil. Fakat ergen ve olgun kişilerinde hayran oldukları veya beğendikleri kişilerin özelliklerini benimsemeleridir. Başarılı ve meslek sahibi kişilerin aynı mesleği izlemeyi isteyen, gençler için taklit edilecek bir model temin etmeleri oldukça yaygındır. Rekabet iki veya daha çok bireyin bir şeyi başarmada birbirleriyle yarışmaya girdikleri uyarıcı bir süreçtir. Rekabet özellikle çocukların sosyal öğrenmesinde önemlidir. Genellikle çocuğun başkalarının onayını sağlama isteğiyle ilgilidir. Rekabet sosyal statü alanında da önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş ve esnek kültürlerde sosyal öğrenmede son derece rekabetçidir. Rekabetçi öğrenme, toplumda onaylanan davranış yollarına yönelmenin açık bir göstergesidir. Taklit ve rekabet üzerine yaptığımız bu açıklamalar sosyal öğrenmenin özsel öngerekliliğinin temas ve iletişim olduğunu açıkça ortaya çıkarmış olmalıdır. Toplumdan uzak tutulan çocuklar veya sosyal olarak izole edilen bireyler üzerinde yapılan kimi çalışmalarında gösterdiği gibi başkalarıyla ilişki kurma sosyal öğrenmenin temel koşuludur. Belirli sınırlar içinde bir kişinin yaşamındaki ilişki ve temaslar sayısı ve çeşidi aynı zamanda o kişinin sosyalleşme derecesinin de bir ölçüsü olarak gösterilir. Normal sosyalizasyonun engelleri. Normal sosyalizasyon, kişinin kendi toplumunda yaşamını sürdürebilmesi için talep ettiği minimum öğrenmeyi üreten bir süreçtir. Normal terimi zorunlu olarak belirsiz bırakılmalıdır. Çünkü toplum tüm üyelerinin aynı derece ve çeşitte tepki göstermesini beklemez. Bazılarının tepkisinin diğerlerinden daha fazla olması beklenir. Bazıları tepkide bulunmak için diğerlerinden daha istekli, hazır ve yeteneklidir. Hiç kimse toplum ve kültürün tüm gizil güçlerini kendi için kullanamaz. Nedenle tutkulu veya parlak olursa olsun kişi, zaman ve koşullar tarafından sınırlanmıştır. Toplumun uzmanlaşmış olması, elde edilecek rol ve işlevlerin sayısının artmasına da yol açmıştır. Seçim, kişinin önüne sürülen bu sonsuz sayıdaki roller arasında yapılacaktır. Hangi rol seçilirse artık tüm çaba bu seçilen rol üzerinde yoğunlaştırılacaktır. Bir kişinin kendinden beklenen tüm rolleri, aile, meslek, din ve diğer içindeki tümüyle doldurulabilmesi biraz güçtür. Öte yandan kişinin kendi gizil gücünü birden fazla meslekte ortaya koyabilmesi de oldukça güçtür. Bir fizik uzmanı, fizik dışındaki alanlarda da çok geniş bilgi sahibi olsa bile, müzik veya politika biliminde başarılı bir kariyer çizemez. Bireyin sosyal kapasitesinin bütünüyle gelişmesini önleyen başka engeller de vardır. Kişi basit, düşünceli veya tembel, hasta veya sakat olabilir. Sosyal yapı, sosyal yapının güç dağılımı ve prestij, öğrenmeye ilişkin bireysel yeteneklerinin ortaya çıkışını engelleyebilir. Azınlık durumundaki bir egemen sınıf, geniş halk yığınlarını yönetmeye kalkışabilir. Kültürün kendi de inançları, tutumları ve değerleri ile geleneksel olanı, statik olanı öne çıkararak öğrenmeyi engelleyebilir. Bir toplumun fiziki ve coğrafi çevresi insanlar üzerinde bir takım engeller yaratabilir. Elverişsiz fiziki ve coğrafi bölgelerde yaşayanların enerjileri, yaşamayı sürdürmeleri için doğayla mücadele etmeye harcanabilir.